12. ayrım. Sayfa no 82. 8. Ertesi sabah enstitünün koridorunda kızıl rozetli bir öğrenci Kira'yı durdurdu. Yoldaş Argonova, seni komünist hücresinden istiyorlar, hemen git. Komünist hücresi odasında Pavel Siverov vardı. Adam uzun bir masanın başında oturuyordu. Pavel, yoldaş Argonova dedi. Dün gece dış kapıda konuştuğun adam kimdi? Pavel Siverov sigara içiyordu. Sigarayı dudaklarına yapıştırmış, dumanların arkasından Kira'yı süzüyordu. Kira, hangi adam diye sordu. Yoldaş Argonova'nın hafızasına bir şey mi oldu? Seninle kapıda konuş adamı soruyorum. Pavel Siverov'un arkasındaki duvarda Lenin'in bir resmi asılıydı. Lenin yan yan bakarak sinsice gülümsüyordu. Kira, şimdi hatırladım diye cevap verdi. Kapıda bir adam vardı fakat onun kim olduğunu bilmiyorum. Bana bir sokak sordu. Pavel Siverov sigarasının külünü kırık tablaya silkti. Yoldaş Argonova, sen teknoloji enstitüsünde bir öğrencisin. Nazik bir tavırla konuşuyordu. Herhalde öğrenimize devam etmek istersin. Kira, tabii dedi. O adam kimdi? İlgilenmediğim için kendisine soramadım. Pekala, adamın ismini sormaktan vazgeçtim. Çünkü ikimizin de bu adı bildiğimizden eminim. Ben sadece onun adresini istiyorum. Bir dakika. Evet evet, hatırladım. Kendisi bana Sadovya sokağına nasıl gidebileceğini sordu. Kendisini orada arayabilirsiniz. Yoldaş Argonova, size bir şey hatırlatmak isterim. Sizin grubunuzdaki fesatlar bizim gibi proleter öğrencilerin gizli polis teşkilatına mensup olduğumuzu iddia ediyorlar. Tabii bu doğru da olabilir. O halde bir soru sorabilir miyim? Tabii. Daima kadınları memnun etmek isterim. O adam kimdi? Pavel Siverov yumruğunu masaya indirdi. Yoldaş Argonova, bunun şaka olmadığını sana tekrar hatırlatmama gerek var mı? Şaka değilse nedir? Lütfen bunu söyler misin? Ne olduğunu çabucak anlayacaksın. Sovyet Rusya'da yıllardır yaşadığın için ihtilale karşı gelenleri korumanın ne kadar önemli bir suç olduğunu bilirsin. Biri kapıya vurmadan içeriye girdi. Andrey Taganov'du bu. Yüzünde hayrete benzer bir şey yoktu. Suratı ifadesizdi. Fakat Siverov onu görünce duygularını belli etti. Çabucak sigarasını dudaklarına götürdü. Andrey son derece sakin bir tavırla "Günaydın Kira" dedi. "Günaydın Andrey." Genç adam masaya yaklaşıp bir sigara aldı. Sonra Siverov'un elindeki sigaraya doğru eğildi. Adam telaşla onun sigarasını yaktı. Siverov bekliyordu. Fakat Andrey bir şey söylemiyordu. Masanın yanında durmuştu. Sigarasının dimdik çıkan dumanı tavana doğru yükseliyordu. Genç adam sakin sakin Kira ile Siverov'u süzdü. Yoldaş Siverov, siyasi bakımdan senden hiç şüphem yok diye mırıldandı. Bu küçük soruma cevap vermen hiç de zor değil sanırım. Bir adres söyleyeceksin. Kendisini tanımadığımı söyledim. Onu daha önceden hiç görmemiştim. Onun için de adresini bilmeme de imkan yok. Pavel Siverov göz ucuyla Andrey'i kolluyordu. Fakat Andrey kımıldamadı bile. Pavel Siverov bu sefer kendinden daha emin bir tavırla devam etti. Yoldaş Argonova, devletin bu adamı aradığını bilmeni isterim. Onu aramak bizim görevimiz olmayabilir. Fakat onu bulmamız için bize yardım edersen bu senin için de benim için de çok faydalı olur. Anlamlı anlamlı süzdü, hepimiz için faydalı olacak. Kira, size yardım etmeme imkan yoksa ne yapmam lazım diye sordu. Andrey kaşlarını kaldırdı. Evine gidersin Kira. Siverov elinden sigarayı düşürdü. Andrey, eğer dersin yoksa tabii diye ilave etti. Sana ihtiyacımız olursa ben haber yollarım. Kira dönüp odadan çıktı. Andrey'i masanın kenarına oturup bacak bacak üstüne attı. Pavel Siverov gülümsedi. Andrey'nin ona baktığı yoktu. Pavel Siverov gürültülü gürültülü öksürdü. Sonunda dayanamadı. Şey, Andrey, eski dostum, umarım kız ahbabın olduğu için benim bu Andrey'i böyle bir şey düşünmüyorum diye kestirip attı. Ben senin hareketlerini hiçbir zaman eleştirmedim. Bunları araştırmadım. Bir yabancının yanında kardeş bir komünistin işine karışman, disipline uymamasına rağmen sesimi çıkarmadım. O kızı hangi disipline uyarak soru sormak için buraya çağırttım bakalım. Özür dilerim dostum, kabahat bende. Tabii ben sadece sana yardıma çalışıyordum. Senden yardım istemedim. Durum şöyle Andrey. Kızı dün gece onunla kapıda gördüm. Adamı resimlerden tanıdım. GPU aşağı yukarı 2 aydan beri onu arıyor. Peki neden bunu bana rapor etmedin? Şey, adamın olduğundan da emin değildim. Yanılmış olabilirdim ve bu işte yardımın senin için iyi olurdu tabii. Şey, aziz dostum, kişisel amaçla hareket ettiğimi mi söylüyorsun? Belki senin yetkin dahilinde olan bu ufak tefek GPU işlerinde biraz sınırı biraz aştım. Fakat kardeş bir proletere yardım etmek amacıyla böyle hareket ettim. Biliyorsun hiçbir şey görevimi yapmamı engelleyemez. Hatta duygusal bağlar bile. Parti disiplini ihlal suçtur. Bunu kimin yaptığı önemli değildir. Pavel Sierov gözlerini Andrei Taganov'a dikmişti. Ağır ağır cevap verdi. Ben de daima böyle söylüyorum. İnsan görevini yaparken fazla gayretkeş olmamalıdır. Çok doğru. Bu gevşek olmak kadar kötü. Bundan böyle bu grupta siyasi işlerle ilgili soruşturmaları sadece ben yapacağım. Nasıl istersen öyle olsun dostum. Bu görevi başaramadığıma kanaat getirecek olursan partiye rapor vererek ihracımı isteyebilirsin. Andrei, bunu nasıl söyleyebilirsin? Ben bir an bile parti için senin ne kadar değerli olduğunu unutamam. Bundan şüphe etmeme imkan yok. Ben daima senin en büyük hayranın değil miyim? Sen meşhur Melitopol kahramanısın. Eski arkadaş değil miyiz? Siperlerde omuz omuza dövüşmedik mi? Kızıl bayrağın altında yan yana savaştık. Andrei, evet dedi, dövüştük. 1896 yılında St. Petersburg şehrinin Putilovski fabrika semtindeki kırmızı tuğla evde su yoktu. 3 katlı eve sığınmış olan 50 işçi ailesi 50 fıçı sağlamıştı. Suları bunların içinde saklıyorlardı. Andrei Taganov doğduğu zaman iyi kalpli bir komşu merdiven sahanlığında duran fıçıyı içeri getirmişti. Su donmuş olduğu için komşu buzu bir baltayla kırıp fıçıyı boşaltmıştı. Andrei'nin babası doğumu 3 gün sonra öğrenebilmişti. Çünkü adam bir haftadan beri uzaktaydı ve komşular aralarında bunu konuşuyorlardı. 1905 yılında komşuların Andrei'nin babasından söz etmelerine gerek kalmadı. Adam St. Petersburg sokaklarında taşıdığı kızıl bayrağı saklamaya gerek görmüyordu. Kalabalığa karışıp dağıttığı küçük beyaz broşürleri de gizlediği yoktu. Gür sesiyle Rusya'nın ilk ihtilalinin tohumlarını ekiyordu o. Andrei 10 yaşına gelmişti. Mutfağın bir köşesinde durmuş, jandarmaların kaputlarındaki pirinç düğmelere bakıyordu. Jandarmaların siyah bıyıkları ve sahici tüfekleri vardı. Babası da ağır ağır paltosunu giyiyordu. Adam önce Andrei'yi, sonra da karısını öptü. Jandarmaların çizmeleri mutfağın zeminindeki son boyaları da kazıyıp çıkardı. Andrei'nin annesi kollarını sıkı sıkı adama sarmıştı. Kuvvetli bir el bu kolları açıp onu itti. Kadın eşiğe düşüp kaldı. Kapıyı açık bırakmışlardı. Ayak sesleri merdivenlerde yankılandı. Annesinin saçları sahanlıktaki tuğlalara yayılmıştı. Annesinin mektuplarını Andrei yazıyordu. İkisine de okuma yazma öğreten olmamıştır. Fakat Andrei bunu kendi kendine öğrenmişti. Mektuplar babasına gidiyordu. Andrei kocaman ve kargacık burgacık yazısıyla Sibirya'daki bir şehrin adını sarfa yazıyordu. Bir süre sonra annesi mektup yazdırmaz oldu. Babası da bir daha dönmedi. Andrei annesinin yıkadığı çamaşırları sepete koyup taşıyordu. Bu sepetlerden birinin içine girip gizlenmesi mümkündü fakat Andrei yaşına göre kuvvetliydi. Bodrum'daki yeni odalarında daima buluta benzer beyaz ve ekşi kokulu bir köpük oluyordu. Tahta teknede çamaşır yıkayan kadının elleri morarmıştı. Tekneden çıkan buharlar bir bulut gibi etrafı kaplıyor ve tavana kadar yükseliyordu. Dışarıda bahar olduğunu bile göremiyorlardı. Fakat buhar olmasa bile bunu görmelerine imkan yoktu. Küçük pencere kaldırımı açılıyordu. Buradan ancak eriyen çamurlu kallara basan yeni şosonları seyredebiliyorlardı. Bir defasında bir pencerenin önünden geçerken yere açık yeşil bir yaprak düşürmüştü. Annesi öldüğü zaman Andrei 12 yaşındaydı. Bazıları kadını tahta çamaşır teknesinin öldürdüğünü söylediler. Çünkü bu tekne hiçbir zaman boş kalmamıştı. Bazıları ise onun ölümüne mutfak dolabının sebep olduğunu iddia ettiler. Çünkü dolap daima boştu. Andrei çalışmak üzere bir fabrikaya girdi. Gündüzleri bir makinenin başında duruyordu. Gözleri makinenin çeliği kadar soğuk, elleri makinenin kolları kadar sağlam, sinirleri ise kasnakları kadar gergindi. Geceleri de kiraladığı köşeye çekilip boş sandıklardan yapmış olduğu barikatın arkasına büzülüyordu. Bu sandıklara ihtiyacı vardı. Odadaki diğer üç kiracı uyuyacakları zaman kandil yanmasını istemiyorlardı. Ev sahibi Agrafena Vlasovna kitap okunmasını da istemiyordu. Onun için çocuk kandili yere koyup kitabıyla bunun yanına çömeliyordu. Çok ağır okuyordu. Fırtınayla yağan kar camlara vuruyordu. Andrei buz gibi kesilen ayaklarını ısıtabilmek için gazete kağıtlarına sarıyordu. Odadaki diğer üç kiracı horluyor. Agrafena Vlasovna uykusunda tükürüyordu. Andrei ve hamam böceklerinden başka uyanık yoktu. Andrei pek az konuşuyor, çok ender gülümsüyor ve dilencilere hiçbir zaman sadaka vermiyordu. Bazı pazar günleri caddede Pavel Sierov'un yanından geçiyordu. Aynı semtin çocukları oldukları için birbirlerini tanıyorlardı fakat pek konuşmuyorlardı. Pavel, Andrei'nin kılığını beğenmiyordu. Pavel'in saçı daima özenle bir yantillenmiş olurdu. Annesi onu kiliseye götürüyordu. Andrei hiçbir zaman kiliseye gitmiyordu. Pavel'in babası köşedeki zahirecideki katipti. Adam haftada 6 gün bıyıklarına kozmetik sürüyordu. Pazarlarda içki içip karısını dövüyordu. Küçük Pavel kokulu sabunları çok seviyor ve fırsat bulduğu zaman eczaneden sabun çalıyordu. Sonra en iyi beyaz yakasını takıp mahallenin rahibine giderek Tanrı'nın kanunlarını öğreniyordu. 1915 yılında Andrei makinenin başında duruyordu. Gözleri makinenin çeliğinden daha soğuktu. Elleri makinenin kollarından daha sağlamdı. Sinirleri ise her ikisinden de daha kuvvetliydi. Cildi fırınların ateşinden yanıp kararmıştı. Kasları ve iradesi elinden geçen madenlerden daha sertti. Babasının etrafa dağıtmaya çalıştığı küçük beyaz broşürler oğlunun ellerinde belirmişti. Fakat Andrei ateşli nutuklar çekerek bunu kalabalığa dağıtmıyordu. Broşürleri usulca başkalarının eline sıkıştırıyor ve birkaç gerekli kelimeyi de fısıldıyordu. Andrei'nin ismi kimsenin adını ağzına almaya cesaret edemeyeceği bir partinin listesine geçirilmişti. Delikanlı, Lenin adlı bir adamdan aldığı haberleri Putilovski fabrikasına usulca yayıyordu. Andrei Taganov 19 yaşına gelmişti. Hızlı yüzüyor, ağır konuşuyor ve katiyen danslara gitmiyordu. Emir alıyor ve emir veriyordu. Hiç arkadaşı yoktu. Kürk palto giymiş idare memurlarına ve fötür çizmeli boksullara irkilmeyen sabit gözlerle bakıyor ve kimseye acımıyordu. Pavel Sierov bir tuhafiye mağazasında tezgahtarlık ediyordu. Pazar günleri köşedeki meyhanede gürültücü arkadaşlarıyla eğleniyordu. İskemlesine dayanıp servis ağır yapılınca da garsona küfrediyordu. Bol bol borç veriyordu. Kimse Pavluşa'ya borç vermekten de kaçınmıyordu doğrusu. Bir kızı dansa götüreceği zaman rugan ayakkabılarını giyiyor ve mendiline kolonya damlatıyordu. Bir kızın belini tutarak biz adi değiliz şekerim, biz kibarız demeye bayılıyordu. 1916 yılında bir kız yüzünden kavga çıkınca Pavel Sierov fotoğrafçıdaki işini kaybetti. Savaşın 3. yılıydı. Hayat pahalılaşmış, iş kolay kolay bulunmaz olmuştu. Pavel Sierov çaresiz Putilovski fabrikasında çalışmaya başlamıştı. Kış sabahları çok erken saatte etraf karanlıkken fabrikanın kapısından giriyordu. Kapıdaki ışıklar şişmiş, uykulu gözlerini kamaştırıyor, başını öne eğerek yakasının içine doğru esniyordu. Önceleri eski arkadaşlarından kaçtı. Çalıştığı yeri arkadaşlarına söylemeye utanıyordu. Bir süre sonra onlardan büsbütün uzaklaştı. Çünkü onlarla bir zamanlar arkadaşlık ettiğini söylemeye utanıyordu. Küçük beyaz broşürleri dağıtıyor, gizli toplantılarda konuşuyor ve Andrei Taganov'dan emir alıyordu. Delikanlı, Andrei bu işe benden erken başladığı için şimdilik emirlerini dinleyeceğim diye düşünüyordu. Fakat ona yetiştikten sonra işçiler Pavluşa'dan hoşlanmışlardı. Eski arkadaşlarından birini rastladığı zaman sanki kendisine asalet payesi verilmiş gibi kurumla yanından geçiyordu. Karl Marx'ın ilkelerine uyarak proletaryanın aşağılık burjuvalardan çok yüksek olduğunu anlatıyordu. 1917 yılının Şubat ayında Andrei Taganov halkın başında Petrograd sokaklarından geçti. İlk kızıl bayrağını taşıdı. İlk defa yaralandı ve ilk defa adam öldürdü. Bir jandarmaydı bu. Fakat genç adamı tek etkileyen şey bayrak olmuştu. Pavel Sierov Şubat isyan hareketini göremedi. Şehrin kaldırımlarından başlayarak zaferle biten hareketi seyredemedi. Evde kalmıştı. Soğuk algınlığından yatıyordu. Fakat 1917'nin Ekim'inde Andrei ve Pavel'in üyelik kartlarını saygıyla taşıdıkları parti iktidarı ele geçirmek için harekete geçince iki genç de sokağa uğradılar. Saçları rüzgarda dağılmış olan Andrei'yi kış sarayının kuşatmasında dövüştü. Sierov ise bir Grand Duke'ün malikanesini yağmaya kalkanları durdurduğu için itibar kazandı. Halbuki o zamana kadar değerli şeylerin hepsi çalınmıştı. 1918 yılında Kızıl Ordu üniforması giymiş olan Andrei Taganov diğer üniformalı işçilerle birlikte enternasyonalı söyleyerek Petrograd sokaklarından geçti. İç savaşın cephesi olan tren istasyonuna gitti. Andrei sakin sakin ve müzaffer bir edayla yürüyordu. Kendi düğününe giden bir insan hali vardı onda. Andrei'nin çelikle oynamış olan elleri bir süngüyü kavramıştı. Makine kolu çeken bu parmaklar artık tetik çekmeye alışmıştı. Vücudu genç, dinç ve biçimliydi. Ağır ağır gülümsüyor fakat çabucak ateş ediyordu. 1920 yılında Melitopol, beyaz ve kızıl ordular arasında kalmıştı. Bir anda olay patlak verebilirdi. Karanlık bir bahar gecesi oldu bu. Zaten iki tarafta bunu bekliyordu. İki ordu dar ve sessiz vadide yerlerini aldılar. Bir tarafta Melitopol'u elinde tutmak için çırpınan beyaz ordu vardı. Düşmanlarının 1/5'i kadardılar. Üstelik askerler de subaylara karşıydı. 40-50 metre ötedeki siperlere dikilmiş olan kızıl bayrağa karşı sevgi duymaktaydılar. Diğer tarafta kızıl ordunun bir hayli kuvvetliydi. Disiplinli ordu bu zor işe hazırlanmıştı. Aralarında 45-50 metre olan siperlerde süngüler hafif hafif parlıyordu. İnsanlar da hazır bekliyorlardı. Hepsinin sinirleri gerilmişti. Güney ve kuzeyde siyah kayalar gökyüzüne doğru uzanıyordu. Fakat bunların arasında dar ve uzun bir vadi uzanıyordu. Alt üst olmuş toprağın birkaç yerinde azıcık yeşil ot kalmıştı. Fakat bu dar vadide insanların birbirlerini vurmaları, haykırmaları ve ölmeleri için yeterli yer vardı. Böylece kayaların arkasında kalan orduların kaderi belli olacaktı. Siperlerdeki süngüler kımıldamıyordu. Otlar da kımıldamıyordu. Rüzgar da yoktu ve onları siperlerden kımıldatabilecek bir nefes gelmiyordu. Kumandanın karşısında hazır ol vaziyetinde duran Andrey Taganov açıkladığı planı uygulamak için müsaade istedi. Kumandan, bu işe kalkışırsan ölme ihtimalin onda 9 dedi. Andrey sakin sakin cevap verdi. Önemli değil yoldaş kumandan. Bunu yapabileceğinden emin misin? Şimdiye kadar bunu birçok defa uyguladılar. Hem onların durumu daha elverişli. Sadece bir tekmeye ihtiyaçları var. Proleterler sana teşekkür eder yoldaş Taganov. Sonra diğer siperdekiler onu tepeye tırmandığını gördüler. Genç adam kollarını havaya kaldırmıştı. Karanlıkta çok uzun boylu ve ince duruyordu. Andrey beyazların siperlerine doğru yürüdü. Adımları sertti fakat acele etmiyordu. Ayaklarının altında otlar hışırdayarak eziliyordu. Bu hafif ses bütün vadiyi kaplamıştı. Beyazlar onu gözetleyip sessiz sedasız beklediler. Genç adam onların siperlerinden birkaç adım geride durdu. Göğsüne çevrilmiş olan tüfekleri göremiyordu fakat bunu biliyordu. Çabucak palaskasına takılı tabancasını çıkararak yere attı ve "Kardeşlerim!" diye bağırdı. "Silahım yok. Buraya ateş etmeye gelmedim. Size sadece birkaç kelime söylemek istiyorum. Bunları duymak istemiyorsanız beni vurun." Bir subay silahını kaldırdı fakat bir diğeri onu durdurdu. Askerlerin bakışı hoşuna gitmemişti. Hepsinin ellerinde süngüleri vardı fakat bunu yabancıya doğru çevirmemişlerdi. Onun için yabancının konuşmasına müsaade etmek daha doğru olacaktı. "Kardeşlerim, neden bizimle savaşıyorsunuz? Sizin yaşamanızı istediğimiz için mi bizi öldürüyorsunuz? Size ekmek ve buğday yetiştirmeniz için tarla vermeyi istediğimiz için mi bizi vuruyorsunuz? Sizi o ahırdan kurtarıp insan gibi yaşayacağınız bir idareye kavuşturmaya çalıştığımız için mi düşmansınız bize? Kardeşlerim, biz sizin hayatınız için dövüşüyoruz. Karşımızda da sizin silahlarınız var. Kızıl bayrağımız, sizin ve bizim kızıl bayrağımız yükseldiği zaman." Birdenbire vadide bir silah sesi duyuldu. Bir subayın soğuktan morarmış dudaklarına yaklaştırdığı silahtan mavi bir alev fışkırdı. Andrey Taganov döndü. Kolları havaya doğru açıldı, sonra deşilmiş toprakların üstüne düştü. Bunu diğer silah sesleri ve beyaz siperlerden çıkan alevler takip etti. Siperden bir subayın cesedini fırlatıp attılar. Bir asker kızılların bulunduğu tarafa doğru kollarını sallayarak haykırdı. "Yoldaşlar!" Bunu bağırmaları ve vadide koşan askerlerin ayak sesleri izledi. Eller Andrey'i tutup kaldırdı. Delikanlının bembeyaz yüzü koyu renkli toprakta müthiş bir karşıtlık içindeydi. Göğsü de sıcak ve yapış yapıştı. Sonra Kızıl Ordu'dan Pavel Sierov beyaz siperlere fırladı. Orada kızıl ve beyaz askerler el sıkışıyorlardı. Genç adam çuvalların üstüne çıkarak "Yoldaşlar!" diye bağırdı. "Sınıf farkını görebildiğiniz için sizi kutlarım. Komünistlere doğru yeni bir adım daha atılmıştır. İstismarcı burjuvalar kahrolsun. Soyguncuları soyun yoldaşlar. Çalışamayan yemek yiyemez. Dünya proleterleri birleşin. Yoldaş Karl Marx'ın söylediği gibi bizler..." Andrey Taganov'un yarası birkaç ay sonra iyileşti. Göğsünde bir iz kalmıştı. Şakağındaki yara izine de başka bir çarpışma sebep oldu. Fakat kimse bu çarpışmada neler olduğunu bilemiyordu. 1920'de Kırım'ın 3. ve sonuncu defa Sovyetlerin eline geçmesine sebep olan Perekop Savaşı'ydı bu. Andrey gözlerini açınca göğsünün üstüne konmuş olan beyaz bayrağı gördü. Bu müthiş bir ağırlık gibi kalbine ağırlık yapıyordu. Sislerin arkasında kendisine doğru gelen kırmızı ve parlak bir şey vardı. Ağzını açınca dudaklarının arasından beyaz bir buharın yükseldiğini gördü. Herhalde onu yere zincirleyen bir korkunç soğuktu. Adalelerine iğneler saplanıyordu sanki. Doğrulup oturdu. O zaman ızdırabının sebebinin sadece soğuk olmadığını anladı. Kalçasında bir delik ve kan vardı. Şakağından da kan akıyordu. O zaman beyaz sisin göğsüne yakın olmadığını anladı. Sis çok yukarıdaydı ve ağır ağır şafak söküyordu. Andrey ayağa kalktı. Bu korkunç sükunette kendi ayak sesleri ona çok yüksek geldi. Gözlerine giren saçlarını arkaya itti ve beyaz sisin etrafındaki adamların donmuş nefesleri olduğunu düşündü. Fakat etraflarında yatanların artık nefes almadıklarını biliyordu. Kanlar mor ve kahverengi duruyordu. Cesetleri nereden başladığını ve toprağa nereden itibaren devam ettiğini bilemiyordu. Beyazların da sis mi yoksa ölülerin yüzü mü olduğunu kestirememekteydi. Ayaklarının dibinde bir ceset gördü. Kalçasında bir matara vardı. Matara sağlamdı fakat vücut parçalanmıştı. Eğilince şakağından akan kan mataraya damladı. Andrey suyu içti. Bir ses, "Bana da su ver kardeşim!" dedi. Adamdan geride kalan kısım çukurda yüzüstü sürünerek kendisine yaklaşmaya çalışıyordu. Ceketi yoktu. Sırtında bir zamanlar beyaz olan bir gömlek vardı. Çizmeler bu gömlekli gövdeyi takip ediyordu. Fakat bu çizmeleri neyin hareket ettirdiği belli değildi. Andrey adamın beyazlardan olduğunu anlamıştı. Başını geriye iterek matarayı yerdeki kanların rengini almış olan dudakların arasına soktu. Yaranlının göğsü kalkıp iniyordu. Gırtlağından acayip sesler yükselmekteydi. Civarlarında hiçbir şey kımıldamıyordu.